Ayrım 56.
Sayfa 162. Türkiye'de din ve toplumsal dönüşüm. Aslında 1930'lardan beri büyüyen toplumsal muhalefet, İkinci Dünya Savaşı yıllarında daha da artmıştır. Üstelik savaş yıllarının Türkiye ekonomisine olumsuz etkileri, orta sınıflarda var olan devlet-sınıf ittifakını bozmuştur. Bu sancılara zaten CHP, yani Cumhuriyet Halk Partisi içinde de var olan din konusundaki tartışmalarda eklenir. Böyle bir havada çok partili rejime geçen Türkiye'de tek partili dönemde kurucu felsefeye karşı bütünlüklü bir muhalif ideoloji yeşermediğinden İslam kaçınılmaz olarak rejimin kurucu ideolojisi karşısında tek muhalefet alternatifi olarak belirir. Türkiye'de 1950'lerle beraber hızlı bir toplumsal dönüşüm yaşanmaya başlar. Kentlere akın başlamıştır ve yeni gelenler beraberlerinde aşina oldukları dayanışma formlarını da getirirler. 40 kökenli nüfusun geldiğinde mi kent nüfusuna göre daha dindar olduğu, yoksa kültürel bütünleşme ya da bütünleşememenin sancıları içinde mi dindarlaştığı konusunda ampirik verilere dayalı bir saptama yapılmış değildir. Ancak kırdan gelen nüfusun tamamının dinselleşme eğiliminde olmadığını, hatta kır dediğimiz yerin kendisinde dinsel yaşamlar arasında çelişkiler bulunduğunu Nur Vergin'in Ereğli çalışmasından biliyoruz. Vergin'in bulgularına göre bölge sakinleri fabrika açılmasıyla yaşanan göç ve bu göçle oraya yerleşen bir Nakşibendi grubunun sergilediği dinsel yaşam manzarasından son derece rahatsızdır. Aslında zaten kendilerini dindar tanımlayan köylülerin rahatsızlığı başka bir dindarlık türünden, bizzat tarikat olgusunun kendisindendir. Hatta bu tarikata üyelik yüzünden aile içinde çatışmalar, küskünlükler yaşanabilmektedir. Dinsel yaşama dair çatışmanın altında yatan aslında dindarlık ile çileciliği eşitleme, eşitlememe çabasıdır. Nakşibendi grubunun dindarlığı köylülerinkine benzememektedir. Ancak Vergin'e göre dinsellikte artış, modernleşmede gedik anlamına gelmez. Dinde diğer kurumlar gibi hızlı sosyoekonomik değişmelere ve dönüşümlere tepki göstermektedir. Nur Vergin'in bu çalışmasının 1970'lerde gerçekleştirildiği ve yayın yılının 1985 olduğu düşünülürse, Türkiye toplumu hala dindarlığın ya da dinselliğin tek bir formunun olmayabileceğini, herkesin dindarlığının birbirinden farklı olabileceğini öğrenememiştir diyebiliriz. Çünkü bu çalışmada gözlenen çatışma Türkiye'de bugün hala ve daha büyük ölçekte sürmektedir. Kamusal yaşamda kadınların yeni biçimde örtülmesiyle görünürlük kazanan dinselleşme olgusu aslında işaretleşmeler üzerinden yürüyen bir tarikatlaşma olgusudur. Ve bu konuda yapılan alan çalışmaları tarikat içi otorite ilişkilerinde de değişme saptamıştır. Bugün artık dini liderlik seküler patronaj ağını iyi işletmeye bağlıdır. Görüşünü dile getiren Atacan'a göre yatay mesleki dayanışma ağlarının olmadığı ya da görece zayıf olduğu bir toplum olarak Türkiye'deki toplumsal yapı böyle oluşumları beslemeye çok uygundur. Sündal'da eski halleriyle değilse de süren sufi düzenlerinin sosyal devletin yerine getirmesi gereken eğitim, sağlık gibi konularda üyelerine maddi destek sunması yüzünden varlıklarına göz yumuluyor olabileceğini, hatta devlet ile sufi düzenler arasında körebe oyunu gibi bir oyunun sürmekte olduğunu belirtir. Buna ek olarak tarikat üyeleri arasında bir dayanışma formu olarak da var olmaktadır. Hatta Atacan'ın bulgularına göre bir sosyal güvenlik mekanizması olarak işlev görmektedir. Bugün tarikatlar formal eğitim kurumları değildir. Yani din adamı olacak öğrenci yetiştiremezler. Ancak informal olarak bu eğitimin yapıldığını anlamak için saha çalışmasına gerek yoktur. İbni Arabi ya da Sadi okumuş 17-25 yaş arası gençler Türkiye için çok yeni bir durumdur. Bir kısım oluşumlar da başka adlar altında eğitim vermektedir. Din eğitimi zaten toplumun birçok kesiminde ailelerin çocukları için arzu ettikleri bir eğitimken bir de bu eğitimin çocukların temel gereksinimlerini karşılıksız sağlayan oluşumlarca üstlenilmesi özellikle yoksul kesimler için cazip bir hale gelmiştir. Birkaç yıl önce Konya'da bir öğrenci yurdunda bir olay yaşanmıştır. Halk arasında Süleymancılar diye anılan Nakşibendilikten kopma bir gruba ait olduğu belirtilen bir kız öğrenci yurdunda tamamen ihmal, tedbirin maliyetinden kaçınma sebebiyle meydana gelen doğal gaz kaçağından kaynaklı patlamada ilk öğretim çağında kız çocukları ölmüş, aileleri yetkililer hakkında şikayette bulunmamıştır. Bu olay birçok medya organında yer almış. Ancak çok düşündürücü yorumlar da yapılmıştır. Bu kız çocuklarının şehit ilan edilmesi gibi. Bu tür yorumlar neden bazı insanlar için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sunduğu hizmetlerin yeterli gelmediğini anlatır niteliktedir. İbadetten ayrı bir ruhaniyet, belki biraz mucize keramet karışımı, deneyimlere inanma gereksinimi açıkça görülmektedir. İnternet birkaç örnek için bakınız. http://www.portakal.com 3-8-2008 ve http://www.portakal.com/haber/Süleymancıyurdu diye denetlenmemiş /63974.html. Burada biraz birlikte düşünelim. Kente göçmüş kırk kökenli bir aileyi ele alalım. 5-6 çocuklu olsun, kıt kaynaklara sahip olsun, erkeğin ücretli işte çalıştığı, kadının evi çekip çevirdiği bir aile düşünelim. Ancak göç ederek arkalarında bıraktıkları yerle geniş aile bağları sürüyor olsun. Bu bağların sürmesi ataerkil aile ilişkilerinin zayıflayarak da olsa sürmesi demektir. Böyle geleneksel roller ve ataerkil ideolojinin sürdüğü durumlarda genellikle kadının çalışmak için ev dışına çıkmadığı bir aile ortaya çıkar. Kıt kaynaklar yüzünden ilkokul sonrası eğitim için sadece erkek çocuklarına yatırım yaparlar. Böyle bir ailede yetişen bir kız çocuğu için lise ve üniversite düzeyinde eğitim, toplumsal hareketlilik için tek şans olarak görünmektedir. 10 yıl öncesine kadar yüksek öğrenim ve üniversite sınavına hazırlık için sağlanan destekler, artan yoksullukla birlikte ilkokul düzeyine kadar inmiştir. Kent ortamının kadın ve erkeğe eşit roller sağlayan niteliği, kız çocuklarına cinsel yaşamları üzerinde denetim hakkının kendilerine ait olması gerektiği fikrini de verebilir pekala ve kırdan yeni kopmuş aileler için buna karşı durmak adına kız çocuklarına ideal saydıkları bir eğitimi hem de maddi destekle sağlamak daha kabul edilebilir görünmektedir. Burada kırsal değişime, derinlemesine değinme olanağımız yoktur. Ama bu bölümü yakından ilgilendiren boyut, bu değişimin Candioti'nin belirttiği gibi erkek otorite ilişkilerinin yeniden tanımlanmasına yol açmış olmasıdır. En önemlisi kırsal alandaki dönüşümler yüzünden ataerkilliğin çözülmesi değilse bile yeni formlar kazanması söz konusudur. Ve bu yeni gelişmelerin önemli bir boyutu da erkeğin toplumsal cinsiyet ilişkilerindeki üstünlüğüne tehdit oluşturmaktadır. Bundan öte kadın seküler hukuk ile eşit vatandaşlık haklarına ve sorumluluklarına kavuşmuş kadın emeği üzerinde denetim ancak kadının kendisinin de kabul edeceği, içselleştirdiği veya içselleştireceği kültürel denetim ile mümkün olabileceğinden ataerkil ideoloji kendini bu alanda var kılmaya devam etmektedir. Toplumsal yaşamda kadına yönelik erkek tepkilerini, belki bu üstünlüğü kaybetme telaşında olan erkeğin iktidarını korumaya yönelik çabaları olarak anlayabiliriz. Bu anlamda bizim toplumsal yaşamda yeni örtünme olarak gözlediğimiz olgu, dinsel olmakla birlikte toplumsal cinsiyete ait bir olgudur ve erkeğin kadına kamusal yaşama nasıl dahil olabileceğine dair bir hatırlatmasıdır. Bu örtünün kadınlarca da benimsenmesi, kadınlara erkekle örtünerek de olsa konuşma, tartışma ve alan açma şansı tanımakla birlikte bir şeyi değiştirememiştir. Bu örtü ibadet ederken Tanrı önünde eğilmeyi, bedeni örtü yani denetim altına almayı anlatıyorsa da ibadet dışında erkekten kendini gizleme amacı taşıyan niteliği erkek üstünlüğünün açık bir kabulüdür. Çünkü erkeğin kendini kadından gizleme gibi bir sıkıntısı yoktur. Bu şekilde örtünen kadınlar ve kadının böyle örtülmesi gerektiğini savunan erkeklerin başvurduğu İslami kavram, Allah'ın el-fatır yani yaratan, bir takım varlıkları yarıp parçalayarak yeni varlıklara ve oluşlara vücut veren, sıfatıyla aynı kökten gelen fıtrat kavramındır. Aynı kavramla Ankara'da yapılan bir çalışmada Saktan Ber'in de karşılaşması ilginçtir. Yaratılışın fıtratı diye dillendirilen kabulleri alt alta koyup ortaya çıkan bütünlüklü yapıya sosyolojik bir kavram arasak, İslamcı toplumsal cinsiyet ideolojisi ilk sırayı alır. Sıra sizde 4. Şimdi siz de edindiğiniz bilgilerle yaratılışın fıtratı diye açıklanan kadın erkek eşitsizliklerine sosyolojik kavramlar arayınız.